Ayrım 8.
Nitekim Orgeneral Büyükanıt'ta Atatürk'ün çağdaşlaşma hedefine ilerlemede Türk halkına ve onun dinamik güçlerine güvendiğini saptamaktadır. Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Teori, sayı 163, sayfa 17. Bugün bizim için en gerekli olan doğru budur. Atatürk herhangi bir yabancı güce güvenmeyi ilerlemenin önündeki en büyük engel olarak görmüştür. Her büyük devrimci önder gibi Atatürk de öz güce güvenmeyi ve öz gücü seferber etmeyi ilerlemenin biricik dinamiği olarak kabul etmiştir. Bütün sorunların çözümünde esas mesele öncelikle kendimize güvenmektir. Özgüven hiçbir değerle değiştirilemez. Çünkü en büyük itici güçtür, en büyük enerji kaynağıdır. Bir örnek verelim. 1980 öncesi Çin'in en büyük sanayi kentlerinden Tianjin'de yaşanan ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan dünya tarihinin en büyük depreminden sonra ABD Çin'e 10 milyarlarca dolarlık çok büyük bir yardım önerisinde bulundu. Çin bunu derhal reddetti. Sebebini o zamanki Çin ziyaretimde Mao'dan sonraki Çin Komünist Partisi Genel Başkanı ve Çin Başbakanı Hua Guofeng bana şöyle açıklamıştı. Hiçbir maddi imkan bizim halkımızın kendine güvenmesi kadar değerli değildir. Özgüveni sarsmanın ve bulandırmanın maliyeti çok ağır olur ve kaybedeceğimiz değer Çin'in geleceğini inşa eden insan kaynağımızdır. Atatürk'ün devrimciliğinde de insan kaynağının kendine güvenmesi değerlerin en üstünde yer alır. Bağımsız ve devrimci Türkiye davasını reddederek küçük Amerika projesine yönelenler milletimizi bile bile aşağılık duyguları içine atmışlardır. Türkiye'miz varken başka bir ülkenin küçüğü olmak gibi alçaltıcı sloganlarla en kıymetli varlığımız olan halkımızın bilincine derin yaralar açmışlar, onu zavallı bir kötürmeye döndürmüşlerdir. Bugün milletimizin küçük Amerika ve AB masallarıyla yıkıma uğratılmış bulunan kendine güven duygusunu onarmak ve canlandırmak en temel meselemizdir. Çünkü biricik kuvvet kaynağımız Türkiye halkı ve onun dinamik öncü kuvvetleridir. Türk ordusunun komuta kademesinden yapılan çeşitli açıklamalarda AB'li şereflik giriş gibi özetlenebilecek görüşlerin açıklanması, Türk ordusunun milli güvenlik görevini başarıyla yerine getirmesine zarar vermektedir. Hiçbir mecburiyet olmadığı halde bu tür açıklamalar milli güvenliğin temelindeki milli devlet stratejisini bulandırmaktadır. Bu yanlış TSK'nın stratejik iradesini zaafa uğratmakta ve kavram disiplinini bozmaktadır. Bu zaaf stratejik düzlemden geldiği için her alana yansıyor. Örneğin milli stratejinin vazgeçilmez bir parçası olan dil disiplinini de bozmaktadır. Yalnız Orgeneral Büyükanıt'ın bildirisine bakarak söylemiyoruz bunu. TSK'nın yayınlarını izlediğimiz zaman Türkçe'ye özen duygusunun zayıfladığını ve Batı dillerine öykünmenin adeta bir meslek hastalığı haline geldiğini görüyoruz. Türkçeleşmiş olan model kavramı varken niçin paradigma? Değişken kavramı gibi güzelim bir Türkçe terim varken niçin parametre? Etken varken niçin faktör? Dil disiplini çok önemlidir. Bir milletin bağımsız yaşama kararının en önemli araçlarındandır. Dil disiplini, milli kültürün ve milli özgüvenin yapı taşlarındandır. Kolektif güvenlik eğilimi. Önce kendi gücümüze güveneceğiz. Bütün yanı başkaları savunmaz. Evvela kendimiz savunma iradesine sahip olacağız ki müttefikler bulma kabiliyetimiz de olsun. Dikkatinizi rica ederim. Müttefik bize kendimizi savunma kararı aşılamaz. Biz bu karara sahipsek müttefikler bulabiliriz ve ona bizimle ittifak iradesini aşılayabiliriz. Hale bakınız. Teslimiyetçi güçler Türkiye'ye yönelik ABD tehdidi karşısında sürekli olarak Rusya, Çin, İran, Almanya ve Fransa'dan bir dayanışma umudu olmadığını yaymışlardır. Türkiye'nin kendi milli bağımsızlığını koruma kararı dış desteğe bağlanmıştır. Yani onlar bizi destekleyecekler ise biz bağımsız olmaya niyet edeceğiz. Desteklemeyeceklerse kendimizi koyvereceğiz. Dış destek yok gösterilmiş ve buradan teslimiyete varılmıştır. Teslimiyetten yola çıkanlar hiçbir müttefik bulamaz ve teslimiyete varırlar. Milli devleti savunma kararından yola çıkanlar ise önce öz gücü seferber etme iradesi gösterir, buna bağlı olarak müttefikleri ve dolaylı müttefikleri bulurlar ve direnme kararlarını pekiştirirler. Orgeneral Büyükanıt, geleceği tahmin etmenin en sağlıklı yolunun o geleceği yaratmak olduğunu belirtiyor. Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Teori, sayı 163, sayfa 4. Alkışlanacak bir saptama. Teori ve pratiğin birliği, bilmek ile yapmak arasındaki şahane diyalektik. Türkiye'nin büyük müttefik potansiyelini tahmin etmek için, o müttefik potansiyelini yaratma çabası içine girmek gerekir. Bilmezsen yapamazsın ve yaparsan öğrenirsin. Her iki komutan da bildirilerinde haklı olarak, küreselleşme sürecinin getirdiği tehditler karşısında, ülkelerin ortak hareket etme ihtiyacının belirdiğine dikkat çekiyorlar. Korgeneral Reşat Turgut bu koşullarda ulusal ve bölgesel güvenliğin kolektif güvenlik anlaşmalarıyla sağlanması eğiliminin güçlendiğini saptamaktadır. Bu bağlamda Sayın Komutan, AB'nin AGSP'yi hayata geçirmeye başladığına, NATO'nun yeni üyelerin katılımıyla genişlediğine, AGİT'in kıta güvenliğinde daha büyük sorumluluklar üstlendiğine ve Asya'da Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti öncülüğünde Şanghay İşbirliği Örgütü'nün oluşturulduğuna işaret etmekte ve haklı olarak ülkelerin güvenlik stratejilerini değişen durumlara göre oluşturmaları gerektiğini önemli saptamaktadır. Korgeneral Reşat Turgut'un aynı sempozyumundaki bildirisi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün de ABD'nin Irak'a saldırısının arifesinde Diyarbakır'da yaptığı basın toplantısında belirttiği gibi Avrasya'da oluşan kamplaşmada Türkiye'nin önündeki mesele hangi devletler ittifakının içinde yer alacağıdır. Yani Türkiye, ABD emperyalizmi ve İsrail'in güdümünde Avrasya'nın üzerine mi sürülecektir, yoksa milli devletini savunma kararı alarak Avrasya ittifakının kilit ülkesi mi olacaktır? Demek ki Türkiye önce milli stratejisini belirleyecektir. Yani Atatürk önderliğinde verdiği kararı devam ettirmek veya o karardan vazgeçme noktasına gelmiştir. İttifakları belirleyecek olan stratejidir. Doğru menzilenmedir ve milli hedefi uygulama kararıdır. Bölge merkezli politika ve Avrasya ittifakı. Türkiye'nin olağanüstü büyük bir ittifak potansiyeli vardır. Bütün dünya ABD'nin durdurulması ihtiyacı içindedir. Bu ihtiyacın çapı ve ağırlığı Türkiye'nin ittifak potansiyelinin kapsam ve gücünü belirler. Türkiye bugün Irak, İran, Suriye ve Afganistan'la birlikte ön cephe konumundadır. Irak ve Afganistan işgal edildiği için orada savaş iç hatlardadır. Türkiye ve İran ise ABD tehdidine hem iç hatlardan hem de dış hatlardan karşı koymak durumundadırlar. Suriye de öyle. Türkiye'nin güney cephesi insanlığın ön cephesi haline gelmiştir. Türkiye, Kıbrıs'ı birbirinden ayıran hattan da Kuzey Irak sınırlarının doğu ucuna kadar uzanan cephede ABD'den gelen tehdide karşı koymaktadır. Türkiye'nin bu cephede çözülmesi, başta İran ve Arap dünyası olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hindistan, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Almanya ve Fransa'ya kadar bütün Avrasya coğrafyası üzerindeki tehdidin olağanüstü ağırlaşması anlamına gelir. Türkiye'nin güney hattının savunulması bir bakıma Avrasya sathının savunulmasıdır. Türkiye için oluşan tehdit aynı zamanda Türkiye'nin ittifak potansiyelinin kaynağıdır. Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar uzanan alandaki devletler Türkiye'nin potansiyel müttefikleridir. Ne var ki ittifakların inşası kendiliğinden olmaz. İttifaklar bilinçli ve planlı olarak inşa edilir. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında yaptığı gibi. Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrupa Birliği'nin varlığı Avrasya Seddi'nin kurulmakta olduğu anlamına gelir. Türkiye İran'la birlikte bu iki güvenlik sistemini birleştiren kilit konumundadır. Bu koşullarda bölge merkezli politika Türkiye'nin kısa ve orta vadeli ihtiyaçları açısından tarihin gündemindedir. Türkiye ile İran'ın güvenlikleri birbirine kenetlenmiş bulunmaktadır. Bu iki ülkeyi hiçbir güç ayıramaz. İran, Türkiye için aynı zamanda çok güçlü bir ekonomik işbirliği imkanı sunmaktadır. Türkiye'nin enerji ihtiyaçları için güvenilir bir kaynak, sanayi ve tarım ürünleri için ise 70 milyonluk alım gücü olan zengin bir pazardır. Türkiye, ayrıca gelişmiş insan kaynaklarıyla İran'ın ekonomik inşasına önemli katkılarda bulunabilir. İki ülke arasındaki gümrüklerin kaldırılması, Türkiye'nin bir direnme ekonomisi kurmasına çok önemli katkılarda bulunur. Bölge merkezli politikanın gereği olarak Türkiye, Suriye ve diğer Arap ülkeleriyle işbirliğini de her alanda geliştirmelidir. Türkiye, Avrasya Seddi'nin inşasında kilit bir role sahiptir. Bu görevin bilincinde olmak için Türkiye'nin kendini savunma kararı vermesi yeterlidir. Kendini savunan Türkiye, bütün Avrasya savunmasını harekete geçirir ve kendini savunan Avrasya, bütün dünyayı savunmuş olur. Bu savunma her cephededir. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kuruluş programına ve bildirilerine baktığımız zaman hep etnik ayrılıkçılığa, dinsel yobazlığa ve milletler arası terörizme karşı Asya'da ortak güvenliğin inşası amacını görüyoruz. Bu program bizim Milli Güvenlik Kurulu bildirileri ile ve Büyükanıt'ın konuşması ile aynı güvenlik algılamasını ve politikalarını içermektedir. Türk Cumhuriyetlerinin bu sistemin içinde olmaları bizim için ayrıca değerlendirilecek bir imkandır. O zamanki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 30 Ağustos 2002 günü yapılan görev devri töreninde Avrasya'da bağımsız devlet olma stratejisini dile getirmesinin temelinde yatan olgular sanırım bunlardır. Orgeneral Büyükanıt ve Korgeneral Turgut'un ortak güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bulunan, gelişmekte olan ülkeleri kucaklayan ortak güvenlik paydası da bizi zorunlu olarak Avrasya'nın ortak güvenliği kavramına ve Avrasya İttifakı'na götürür. Komutanların da dikkatle belirledikleri üzere günün görevi artık bu ortak güvenlik paydasını bir ortak eylem zeminine dönüştürmektir. Türkiye burada dünya ölçeğinde bir rol üstlenebilir, üstlenecektir. Bu işin gökten inecek bazı tanrısal görevliler tarafından yapılmayacağını kuşkusuz hepimiz tahmin edebiliyoruz. Oluşan denklemde ABD'nin bozguna uğrayacağı kesindir. Bütün mesele bu bozgunun hızlandırılmasında ve insanlığa maliyetinin düşürülmesindedir. Önümüzdeki zaman güvenlik açısından yok denecek kadar azdır. Çünkü psikolojik, siyasal, ekonomik ve askeri yönleriyle ittifakların hazırlanmasında yıllar, dakikalar kadar kısadır. Türkiye, tepesindeki Amerikancı iktidarlar yüzünden iç hatlardan da kuşatılmıştır ve ittifaklarını inşa etmek için çok gecikmiştir. Bu gecikmeyi gidermenin biricik yolu ABD'nin güdümünde olan bu iktidarın bir an önce devrilmesi ve Türkiye'nin milli kuvvet ve imkanlarını harekete geçirecek bir milli hükümetin derhal kurulmasıdır. Hiçbir düşünce, hiçbir kaygı bu yakıcı görevden daha üstün değildir. Türkiye'de demokrasi de insanca yaşamakta, her şey ama her şey buna bağlıdır. 3. Bölüm. Küresel mafyanın yerel yönetim sistemi. 1. Yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi. Merkezin ve yerelin tarih içindeki değişken rolü. Emperyalist sistem, ezilen dünya ülkelerinde milli devletleri etkisizleştirme ve çökertme hedefine ulaşmada, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesinde özel bir önem veriyor. Dünya mafyası, yerel yönetimleri birer iç yıkıcılık etkeni olarak devreye sokma planını kamu yönetimi reformu perdesi altında uyguluyor. Türkiye'de de 1990'lardan başlayarak yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi sorunu bizzat emperyalist merkezler tarafından gündeme getirilmiştir. Bu amaçla yasalar hazırlanmış ancak meclisten çıkarılamamıştır. En son Tayyip Erdoğan yönetiminin meclisten geçirmeye çalıştığı başlangıçtaki adıyla kamu yönetimi temel kanunu tasarısını incelemek mafya sisteminin yerel yönetim düzenini anlamamıza hizmet edecektir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yaşadığımız süreçten kopartılarak değerlendirilmektedir. Ne yazık ki birçok uzman bu tuzağa düşmüştür. Bugün merkezde kim var, yerelde kim var sorularına somut cevap vermeden tarih boyunca merkezde hep şeytanların, yerelde ise hep meleklerin oturduğunu varsayan meşhur sivil toplumcu safsatalar aydınlarımızın beyinlerini zehirlemiştir. Bugün milli devleti savunanlar, siz eski muhafazakar devletin kalıntıları olarak demokrasinin önüne geçiyorsunuz, halk inisiyatifini bastırıyorsunuz diye suçlanıyorlar. Demokrasi eşittir yerellik diye özetleyebileceğimiz bir hurafe emperyalist merkezlerde uyduruldu. Oysa somut sürece bakmak gerekiyor. Örneğin 15-16. yüzyılda kapitalizmin şafağında burjuvazinin yerel milli pazarın oluşumunu zorlaması üzerine krallar köylü ile birleşerek yerel feodallere darbe indirdiler. Bizim Osmanlı ıslahatçılığı da merkezin ayağına yerel beylere karşı yürüttüğü harekatla başlamıştır. Fransız Büyük Devrimine karşı ayaklanmalar, örneğin Van'da isyanında olduğu gibi yerelden geldi. Anzavur, Çapanoğlu da öyle. Kurtuluş Savaşı'nın merkezine karşı İngiliz emperyalizmi ve İstanbul hükümeti yerel ayaklanmalar örgütledi. Bütün devrimler, devrimci sınıfın merkezi ele geçirmesi ve toplumu devrimci merkez önderliğinde yeniden düzenlemesidir. Karşı devrimler de yine merkezden yerele doğrudur. En merkezin merkeze karşı yerelle ittifakı. Bugün olay şudur. En merkez, yereli harekete geçirerek merkezi tasfiye etmek istiyor ve tasfiye etmektedir. En merkez emperyalizmdir. Yerelde mafya, tarikat, cemaat, bölücü örgüt iktidarları oluşmuştur. Merkezde ise ikili bir iktidar durumu var. Tayyip Erdoğan yönetimi ve Milli Kuvvetler iki karşıt iktidar odağı olarak cepheleşmiş bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan yönetimi bütünüyle ABD'yi temsil etmektedir. Yani en merkezin vurucu gücünü oluşturuyor. ABD yerel yönetim reformu adı altında milli devletin merkezdeki son kalelerini de tasfiye ederek yerel yönetimleri kendine bağlama peşindedir. Olayın özü budur. Tayyip Erdoğan iktidarının yerel yönetimleri yeniden düzenleme girişimi, milli devleti ve Türk milletini tasfiye planı içinde işlev kazanmaktadır. 2. Yeni kamu yönetimi düzeninin getirdikleri. Tayyip Erdoğan yönetiminin kamu yönetimini yeniden düzenlemek için hazırladığı 5 kanun tasarısıyla kalkıştığı işler şöyle sıralanabilir. 1. Yerelde fiilen mafya, cemaat ve bölücü örgüt hükümetleri kuruluyor. Günümüz Türkiye'sine bakınca taşrada demokrasi kaleleri görülmüyor. Tam tersine kıyı şeritlerinde yerel mafyalar, daha iç bölgelerde tarikatlar ve Güneydoğu'da ise PKK yerel iktidar odağı haline gelmiştir. Kamu yönetimi kanunu tasarısı o iktidar odaklarını yerel hükümet yetkileriyle donatmaktadır. Bu yasa tasarısı ABD emperyalizminin dayattığı plan gereği büyük şehirlerimizi mafyaların yönetimi altında metropol denen dünya çöplüklerine dönüştürmek içindir. Merkezi devletten kopartılan taşra yönetimi ise cemaat liderlerinin ve yeraltı dünyasının hükmü altına girecektir. Güneydoğu bölgesi yerel yönetimleri ise belli bir süreç içinde Kandil Dağı'ndan indirilerek yasallaştırılacak PKK yöneticilerinin eline teslim edilecektir. Yerelleşme ve demokratlaşma perdesi altında yapılmak istenen işte budur. Bu yasa ABD emperyalizminin güdümündeki gericiliğin ve bölücülüğün hizmetindedir. 2. Dünya merkezinin diktası getiriliyor. Ülkemizde ne yazık ki gerici de olsa, bölücü de olsa yerel olan bizdendir anlayışıyla yerel hükümetler kurulmasına hoşgörüyle yaklaşanlar vardır. Oysa aslan payını kapan dünya merkezleridir. Zaten yasa onların yasasıdır. Tayyip Erdoğanlar kökü dışarıda olan bir kanunu TBMM'den geçirmek için bir görev üstlenmiş bulunuyorlar. Bu gerçek bütün kanıtlarıyla çırılçıplak gözler önündedir. ABD ve AB'nin Türkiye'ye dayattığı bütün programlarda, uyum yasalarında, IMF ve Dünya Bankası reçetelerinde hep bu kamu yönetimi reformu bulunmaktadır. O nedenle hazırlanan düzenleme, Türkiye halkının insanca yaşama ihtiyacına değil, emperyalist devletlerin Türkiye'nin merkezi yönetimini dağıtma programına hizmet etmektedir. İngiliz muhibbi Prens Sabahattin'in liberal merkez katçılığı, her zaman olduğu gibi yerel gericilikle birliktedir. En merkez, emperyalizm, merkeze, milli devlet, karşı, her zaman olduğu gibi yerel gericilikle ve etnik bölücülükle birleşmiştir. Emperyalist merkeziyetçilik, milli merkeziyetçiliğe karşı savaş ilan etmiştir. Hedef, cumhuriyeti yıkmak ve yerel iktidarları Washington yönetimine bağlamaktır. Özetle dünya merkezlerinin diktasını kurmaktır. Bu nedenle tasarı aslında aşırı merkeziyetçidir. 3. Kamu hizmeti ortadan kaldırılıyor. Devleti küçültme sloganı, yasanın ekonomik ve toplumsal cephesini özetliyor. Türkiye küçültülüp küçük Amerika haline getirilirken ABD devleti büyütülmektedir. Kamu hizmeti, kamu yararı gibi milli devletin halkçılık döneminden kalan kurumları Amerikan devleti büyüsün diye bütün araçlarıyla yıkıma uğratılmıştır. Ve şimdi son kalıntılar da bu yasayla yok edilmektedir. Cumhuriyetin, Atatürk'ün ifadesiyle, kimsesizlerin cumhuriyeti olma hedefi bütün temelleriyle yok edilmektedir. Kamu yönetimi özelleştirilmekte, kamu hizmetinin temeli olan kamu mülkiyeti yok edilmektedir. Böylece ileride kurulabilecek olan milli hükümetin kamu hizmeti yapmasını önlemek için bütün imkan ve araçlar ortadan kaldırılmaktadır. Artık her ihtiyaç özel girişimciliğin insafına teslim edilmektedir. Hizmet bundan böyle yalnız ve yalnız bir avuç para babası ve onların menajer takımı içindir. Vatandaş kavramı ortadan kaldırılmakta, yurttaşlar müşteriye dönüştürülmektedir. Bu açıdan devlet ile vatandaş arasındaki bağlarda dinamitlenmekte ve devlet baba kavramının geçmişten kalan son kalıntıları da ortadan kaldırılmaktadır. Özetle devlet özelleştirilmektedir, daha doğrusu yok edilmektedir. Çünkü devlet bir sınıfa ait olsa dahi kamusaldır, özel değildir. 4. Memur kıyımı yapılacak. Bu yasa tasarısı 2 milyon 400 bin kamu çalışanını kamusenin yaptığı hesaplara göre 700 bine indirecektir. Kamu hizmeti ortadan kaldırıldığı için kamu emekçisine ihtiyaç kalmıyor. Çünkü memur ne de olsa kamu hizmeti görevlisidir. 50 yıldır devleti arpalıkları haline getirenler şimdi hantallaştırdıkları devletin bütün suçlarını çilekeş memurun sırtına yıkmaktadırlar. AB ülkelerinde kamu hizmetleri nüfusun %7 ila 13 arasında iken Türkiye'de bu oran %3'tür. Bu orana bile tahammül yoktur. Memurun tasfiyesi aynı zamanda Türkiye'yi bölme planına hizmet etmektedir. Çünkü yerel yönetimlere bırakılan görevlere bundan sonra mafyanın, bölücü örgütlerin ve tarikatların adamları alınacaktır. Yerel talepler ön plana geçecektir. Diyarbakırlı'nın İstanbul'da, Trabzonlu'nun Mardin'de görev yaptığı, bütün milleti kaynaştıran merkezi idare tarihe karışmaktadır. 5. Türkiye'yi parçalamanın hukuki zemini döşeniyor. Milli devletin tasfiyesi ve Türk milletinin çözülmesi için 1990 yılından bu yana bir dizi uygulama gerçekleştirildi. 1. Özelleştirmeler ve Avrupa Gümrük Birliği'ne girilmesi yoluyla milli devletin ekonomik temeli yıkıma uğratılıyor. 2. Uyum yasalarıyla Türkiye'nin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve milli ekonomi adım adım tasfiye ediliyor. 3. 2003 yılında çıkartılan ikiz yasalar, halkların kaderini tayin hakkını, bölgelerin kendi ekonomik kaynaklarına sahip olma hakkını tanıdı ve bu konularda uluslararası organlara yetki verdi.